Ayrım 11. İzzettin Bey'in evi. Biz çocuklar için çok keyifli, büyükler içinse epey zor olduğunu sandığım o salkım saçak çoluklu çocuklu kalabalıklı yıllardan sonra yine bir iki aileli ama daha az çocuklu yazlıklar dönemi başladı. Her ailenin kendi başına ev tutacak bütçesi yok daha. Bu kez deniz kıyısında tam camiye çıkan yokuşun başındaki ikişer katlı yan yana dört daireden oluşan İzzettin Bey'in evlerinden biri tutuldu. Artık kuzenlerle birlikte değiliz. İstanbul'daki evde üst kat komşumuz olan Koço amca ve Bercuk tantiklerle paylaşıyoruz evi. Çok matrak bir çifttiler. İkisi de şimdi rahmetli Bercuk ve Koço. Öyle ilginç tiplerdi ki bir arada gördüğünüzde Allah Allah, nasıl evlenmiş bunlar diye hayret ederdiniz. Karamanlı Rumlardan olan Koço amca, mini minnacık, rahmetli Sami Hazinses'e benzer bir adam. Bercuk Tantik ise, benim çocukluğumda Tombul teyze diye karikatür bir çizgi öykü karakteri vardı, tıpkı o. Yürü dedim sana diyerek kocasını ensesinden tuttuğu gibi hop diye kaldırıp balkon misali memelerinin üstüne oturtuverirdi. Ya da temizlik falan yaparken çekil ayak altından diye kucaklayıp büfenin üstüne konduruverirdi. İmdat, imdat, indir beni verjuy, Bercuhi anlamında. İndir beni kale, Rumca ayol diye yaygara yapar, ortalığı birbirine katardı Koço. Biraz da şakadan tabii, yoksa ufak tefekti ama hiç de kara mürsel sepeti değildi valla. Sinirlendi mi o bir karış boyuyla eni konu tartaklar, hatta arada pataklardı bile o dev gibi kadını. Bazı kış geceleri bizimkilerle 51 oynarlardı. Bayılırdım onları izlemeye çünkü Koço amca sinsi sinsi "En poco, en poco." Bu sözü de İspanyolca biraz demek olan un poco'yu yanlış telaffuz ederek bir dakika anlamında kullanırdı. En poco diyerek sürekli kağıt çalar, kaybedeceğini anlayınca mızıkçılık yapıp olay çıkarırdı. Bercuk Tantik de bir yandan yine mi mızıkçılık yapıyorsun pis dırcan? Ermenilerin Rumlar için kullandıkları argo bir deyim diyerek poposunu çimdiklediğinden canhıraş çığlıklar atardı. Hem çığlık atar hem kaybettiği belli olmasın diye panikle çırpınır gibi yaparak masadaki kağıtları karıştırır, oyunu bozardı. Çok gülerdik. Zaten her halleri komik gelirdi bana. Eğlenceliydi onlarla komşuluk. Yıllarca süren komşuluk ilişkisi akrabalık kadar yakınlığa dönmüştü zamanla ve başka başka uzak uzak evlerde oturmaya başladıktan sonra da Koço amcanın ölümüne kadar devam etti. Gümbür gümbür bir sesi olan ve her yemekli toplantıda okuduğu gazellerle iki sokak ötesini bile çınlatan Bercuk Tantik, hayatının son birkaç yılında herkesi hayrete düşüren garip bir evlilik daha yaptı, yalnız ve muhtaç kalmamak adına. Kısa sürdü, iyi mi kötü mü yaptığını anlayamadan da gidiverdi. Zaten epey karışık ve acılı bir hayat öyküsü vardı onun. Ben çok küçükken anneme pek dikkatle benden sakınarak mırıl mırıl anlatmıştı bir gün. Elbette ki çaktırmadan kulak vermiş ama hiç de akıl erdirememiştim. Pek küçüktüm daha ve öyküdeki acılar benim çok bilmişliğimin bile çok üstündeydi. Beynim her birini kayda almadı, alamadı. Oyuna dalmış bir görüntü sergileyerek pür dikkat dinlemiştim o anlatırken. Fark etmemişlerdi tabii. Hem onlar nereden bileceklerdi benim bir gün birdenbire Emriye adında bir kadın çıka geldiğinde onun Bercuk Tantik'in kızı olduğunu öğrendikten sonra nasıl merak kesildiğimi, nasıl her fısıldaşmaya kulak verdiğimi, nasıl olurdu da Bercuhi adında bir kadının Emriye adında bir kızı olurdu. Benim Bercuk Tantik, 12 yaşındayken, daha bebeklerle oynarken, hem de daha regl bile olmamışken, Müslüman bir adamla zorla evlendirilmişti. Zorla. Hangi nedenden bilinmez, dedim ya. Daha çok küçüktüm. Nedenini kurcalasam da kafam basmazdı. Büyüdükten sonra da, ki daha regl olmadan evlenmenin nasıl bir şey olabileceğini ancak anlamıştım, kurcalamak istemedim. Şimdi de istemiyorum. Biz Ermeniler böyleyiz. geçmiş acıları kurcalamamaya şartlanmış olarak büyütüldüğümüzden olmalı, kurcalamamayı iyi beceririz. Yok farz edince yok olacaklar sanırız. Gerçi ülkenin genel havasında var bu yok sayma kavramı ya, bulaşıcıdır da üstelik. Neyse, yeri değil. Kocam işe gidince gizli gizli bez bebeklerimi çıkarır oynardım demişti anneme. Bir yıl sonra işte o karambolde doğmuş Emriye adı verilen kız. 13 yaşındayken, daha henüz regl olmaya alışamamışken hamileliği öğrenivermiş. Bebekle oynar gibi büyütmüş çocuğunu Bercivicik. Sonra ne olmuş, nasıl olmuş da ayrılmışlar ve de çocuğundan mahrum edilmiş bilemiyorum. Yıllar sonra ne olmuş, nasıl olmuş da o çocuk, yani kendisine benzer iri yarı Emriye adındaki kadın çat kapı gelip anasının karşısına dikilivermiş, onu da bilemiyorum. Kocasından yakınma, para sıkıntısı gibi bir şeyler çalınmıştı kulağıma ama ne söylesem yalan olur şimdi. Belcuk Tantik hayatının bir yerinde bu yarım porsiyon karamanlı Rum palikaryası Konstantin, namı diğer Koço ile evlenmiş. Arada bir fartfurt edip bozuk şivesi ve gümbür gümbür sesiyle ''Bana bak Konstantin, susmazsan yırtarım ağzını!'' diye bağırdığından bilirim Aslı'nın Konstantin olduğunu. Onunla evlenirken cahil dindarlığıyla ve ancak fahş etmiş olmaktan gurur duyduğu fanatik Ermeniliğiyle ''Ben Urum nikahı yapmam!'' diye diretmiş. Başarılı da olmuş ama gel gör ki garip kader. Son yaşında mecburen yine bir Müslümanla evlenmek zorunda bıraktı onu ve öldüğünde Müslüman mezarlığına gömüldü. Bazen de kendince böyle komik şakalar yapar hayat. Nedeni bilinmez. Bizimkilerin Bercuk Koço çiftiyle ortak tuttukları ev iki katlıydı. Alt katta büyükçe bir salon ve yemek odası, üst katta da iki büyük yatak odası ve tuvalet vardı. Evin arkasındaki küçücük, zemini beton olan bahçede bir mutfak ve küçük bir tuvalet vardı. Üst kattaki tuvalet göstermelikti, hep kilitli dururdu. Halledilmeyen bir taşma sorunu olmalıydı. Çünkü hiç kullanılmadığı halde arada bir içeriden kötü kokular gelirdi. Biz çocuklar açıp kullanmaya yeltenmeyelim diye orada fare var demişlerdi. Önünden geçerken bile ödümüz kopar, arada bir kulağımızı kapısına dayayıp dinlerdik fare sesi duyacak mıyız diye. Duyar gibi de olurduk vallahi. Öyle ki bahçedeki tuvalet tek alternatifti. Bir de küçük kurna vardı içinde banyo için. Ama sıcak su lüksü ada evlerinde zor bulunurdu o yıllarda. Çok sıcaklarda soğuk suyla, serin günlerde ısıtma suyla yıkanırdık biz de. Geceleri aşağıya inip bahçeye çıkmak zorunda kalmayalım diye kardeşimle benim için odamıza lazımlı kalırdı annem. Ben öyle takıntılı ve titizdim ki asla lazımlığa etmez, çatlasam da sabaha kadar tutardım çişimi. İshal olmak ise ıstırapların en büyüğüydü tabii. Yağmurlu günlerde hele de misafir varsa ki sık sık olurdu, mutfaktan yemek odasına yapılan şemsiyeli servisler çocukları eğlendirirdi ama büyükleri epey zorlardı herhalde. Arkaya bakan kocaman yemek odasına bir de divan konmuştu misafirler için. Eskiden ada evlerinde pek sık kullanılırdı divanlar kanepe yerine. Bir somya, bir şilte, üzerine perdelere uygun fırfırlı bir örtü, birkaç da köşe yastığı atıldı mıydı dolu verir, şıklaşı verirdi oturma odaları. Hem de geceleri bir çarşaf, bir pikeyle misafir yatağı oluverirdi o divanlar. O yıllarda gencecik, çıtı pıtı bir kız olan teyzem, bizde kalmasından en çok hoşlandığım misafirdi. Misafir de sayılmazdı aslında çünkü kışın zaten bizde kalırdı ama yazları uzun süre ayağını karadan kesmekten pek hoşlanmazdı. Adalılık ruhu yoktu onda. Benim bir ayağım karada olmalı diyenlerdendi. Ancak büyüyünce öğrendim ki gerçek adalı kendini adada daha güvende hissedendir, benim gibi. Vapurlar biter, iskelenin ışıkları söner, evindesin, güvendesin. Tüm ada evindir, senindir. Bilmem ki bu duygu da mı eskilerde kaldı acaba? Teyzemle kol kola ada sokaklarında salınmak pek hoşuma giderdi. O bana hiç çocukmuşum gibi davranmadığından olacak, kendimi genç kız gibi hisseder, bir parmak boyuma bakmadan delikanlılara göz süzerdim. Teyzem de hoş kadındı. Delikanlılar bize baktıkça dört köşe olurdum keyiften. O eve taşınınca iki kumaların çocukları ile biraz daha sıkı fıkı olmuştuk artık. Evlerimiz neredeyse yan yana sayılırdı. Babam hepimizi doldurur tekneye, Heybeli'nin çam limanına götürürdü yüzmeye. Sonra da dönüşte Poyraz patlamamışsa ada turları yapardık. Kaşık, Heybeli, Burgaz, Büyük Ada turları, havanın durumuna göre binde bir de Kınalı Adaya veya Sivri'ye. Medeni Bey'in evindeki ilk çocukluktan gençlik yıllarımıza kadar babamın ta Kaşık Adası'nın önünden salıverdiği fifu fifu ıslığı ki hazırlanın tekneyle denize çıkıyoruz demekti, hep keyif ve heyecanla beklediğimiz bir ses olmuştur. Öğle günlerden birinde hiç unutmadığım, asla açıklanamayacak, oldukça ilginç ve de garip bir olay yaşamıştık. Heybeli'nin açıklarındayken arkadaşımız Yehsepet Nono, ıslak mayosuyla sandalın kenarında duran naylona sarılı babamın hiç yanından ayırmadığı motor ehliyetinin üzerine oturuyor. Ehliyet poposuna yapışıyor, sonra küpeşteye dayandığı bir anda cump diye denize düşüyor. Babam aman bir şey düştü, neydi o, ehliyet miydi, nasıl düştü, nereye düştü deyip deli gibi tornistan edene kadar da iyice yükselmiş olan Poyraz dalgalarıyla sürüklenip gidiyor. Allah bilir nereye. Zaten sandalı ve motoru konusunda epey titiz, yapı olarak da oldukça kaknem olan babam da küfürün bini bir para. Açtı ağzını yumdu gözünü ki Allah gelse susturamaz. Güzelim motor gezimizi burnumuzdan getirdi diye biz de hep bir ağızdan yüklendik durduk kıza. Yol boyunca zırladı durdu garibim. Bir daha sizi sandala bindirenin de, denize götürenin de diye uzayıp gitti bir süre babamın söylenmeleri. Sonra da ağzını bıçak açmaz oldu. Bir karış suratla gezdi günlerce. Biliyorum ben veya kardeşim yapmış olsaydık o hatayı bir güzel pataklar rahatlardı. Ama elin kızına eli kalkamayınca bir türlü dinmek bilmedi öfkesi. Her duygusu gibi öfkesi de büyük ve abartılı olurdu babamın. Tırsardık. Ama bu kez pek de haksız sayılmazdı bu derece sinirlenmekte. Çünkü yazın en civcivli günlerinde, üstelik yıllık tatil hakkını kullandığı günlerde İstanbul'a inecek, yeniden ehliyet çıkaracak, gazeteye kayıp ilanı verecek falan filan. Pek hoş bir durum değil yani. O dönemler bu motor ehliyeti konusu pek ciddiye alınırdı. İkide bir deniz trafik polisi etrafta dolanır, teknelere yanaşıp ehliyet kontrolü yapardı. Babam da o sıcak günlerde, o yıllardan bu yıllara değişmemiş olan resmi evrak takibi işkencesini göze alamadığından, kovalamaca oynayıp durdu bir süre devriyelerle. Tüm ada evlerinde su kullanımı sınırlı o yıllarda. Malum daha terkos yok. Adalara su gemilerle gelip sarnıçlara dağıtılıyor. Yazın ortasında sarnıçtaki su biterse, su gemisini kovalama, alınan suyun parasını ödeme kiracılara düşerdi. Bu yüzden de elden geldiğince evlerde su israfı yapılmazdı. Saç boyatan kadınlar bazen boyalı saçlarla kuaförden çıkıp önce denizde bir güzel boyalarını akıtıp sonra şampuanla yıkamak için tekrar dönerlerdi. Öyle ki deniz kıyısında oturanlar genelde tuvalete bol bol dökebilmek için denizden kova kova su alırlardı. Bu önemli görev de babamındı. Her gece yatmadan iple bağlı kovayı denize sallandırıp su çekerdi. Arka arkaya birkaç kova çekip tuvalete döker, son bir kovayı da yedekler öyle yatardı. Pek rüzgarlı bir gece, babam yine denizden çektiği birkaç kova suyu tuvalete dökmek suretiyle malum görevini hiç yakınmadan yerine getirdi. Son bir kova suyu yedeklemek için alıp eve girdi. Ve girer girmez de aman Allah'ım olamaz diye bağırdı. Hepimizde neler oluyor diye başına üşüştüğümüzde donmuş kalmış gibiydi. Kovanın içini işaretleyip duruyordu parmağıyla. Eğilip bakanın gözleri hayretle açılıyordu. Gördükleri şey neyse kimse elini sokup çıkaramıyordu. Lütfen en son biz çocuklara sıra geldiğinde kovanın içinde garip bir yaratık falan bulacağımızı zanneder olmuştuk. Doğrusu hayretler içinde kalmak az gelir. Garip, çok garip ama gerçek. İster inanın, ister inanmayın, kovanın içinde babamın günler önce Heybeli açıklarında denize düşen naylona sarılı ehliyeti vardı. Onca gün denizde oradan oraya sürüklendikten sonra tam bizim kapımıza geliyor ve tam bizim kovamıza giriyor. Nasıl açıklanabilir bu olay? Yıllarca anlatıldı bu öykü herkese, hala anlatılır ve de nihayet yazıldı. Biz o evde bir yaz oturduk. Engin Aktel ve Altan abilerle komşuluk yaptık. Ve o evdeyken başladı annemin, benim adanın tüm hayvanlarıyla sıkı fıkı olmamdan duyduğu endişe. Her sokağa çıkışımda arkamdan, "Aman kızım, her gördüğün hayvanı elleme," diye tembihlemeleri. Akşamüstü mecburi öğle uykusu sonrası harçlık cepte, arkadaşım Kiveli ile iskelede peripato, gezinme, keyfi ve çaktırmadan olanlara göz süzmeler arasında hiç unutmadan belli bir sırayla uğradığım hayvanlar vardı. İlki iskele ile bizim ev arasında genç ve güzel bir çiftin pek bayıldığım kurt köpeği Faruk. Bayılırdım onlara. Hem kendileri güzeldiler hem köpekleri. Eğer evdeyse bir süre sarmaş dolaş olurdum Faruk'la. Canım köpek. O muhteşem hayvanı zehirlediler bir gün. Kurtarmak için çok uğraştılar ama hem kulakları sağır oldu hem belden aşağısı felçli kaldı. O kadar dayanılmaz bir şeydi ki o heybetli hayvanın öyle yerlerde sürünmesi. Onu o halde görmeye tahammül edemedi ve gözyaşları içinde kendi elleriyle vurdu sahibi. Tüm sevenleri ağlamıştı ardından. Bir sonraki durağım, az ilerideki tahta evin dükkan üstü katındaki iri buldog Laika. Biraz agresif bir köpekti Laika. Sağa solu belli değil. Çekinirdi çocuklar. Oldukça aksi bir adam olan sahibi de pek başıboş bırakmazdı onu. Ne olur ne olmaz diye. Yani köpek de aksi, sahibi de. Sahisiz hayvanlarla sahiplerinin ne kadar benzeştiklerini fark ettiniz mi? Hem karakter olarak hem de ifade olarak. Etmediyseniz bir gün benim gözümle bakın. Genelde pencereden sohbetlerdik Laika'yla. Yüksekçe olan pencereye boyum yetişmezdi. Ben de aşağıdan yukarıya boyuna bir şeyler uzatmaya çalışırdım. Genelde ilgisiz görünen Laika'nın dikkatini çekmek için. Bir gün nereden estiyse elimdeki kağıt 10 liralığı 4'e katlayıp yukarı doğru atıverdim. Aklım sıra havlamasını sağlayacağım. Sen Laika, o ana kadar ilgisiz ve uyuşuk durdur, birden bir hamle yap ve 10 lirayı havada kap, iyi mi? Al başına belayı. Ben aşağıdan yalvarırım, o ağzında para yukarıdan pis pis sırıtır. Sonunda çaresiz heyecandan tir tir titreyerek kapıyı çaldım. 10 lira bu. Kolay vazgeçilir mi? Neler alınır neler. Derdimi anlatıp paramı geri alana kadar epey azar işitmiştim kaknem sahibinden. Bir daha da bulaşmadım tabii. Laika'dan sonra o yıllarda insanları sırtlarında büyük küçük turlara çıkaran en sevdiğim eşek dostlarıma gelirdi sıra. Onlara sıkça kır bayır dolaşıp topladığım otları, akasya yapraklarını götürürdüm hediye. Onlarla dostluğum daha önceki yıllara dayanır. İçlerinden bazıları eskiden küfelerle kum, çimento, tuğla gibi inşaat malzemeleri taşırlardı sırtlarında. Yani yük eşeğiydiler. Eski adalılar bilirler. Sıkça rastlanan bir görüntüydü sokaklarda, beşerli onarlı sürüler halinde, kalın sopalarla dürtüklene dürtüklene yük taşıyan eşekler, zavallı eşekler. Ben o dönemde görev edinmiştim kendime o garibanları eşekçi sopasından ve sokak çocuklarının kötü şakalarından korumayı. Köşe başlarında mevzilenir birden fırlayıp eşekçinin sopasını alır kaçardım. İşte o kurtarma operasyonlarımdan birinde tanıştığım hamile eşekle ve yavrusuyla öyle sıkı fıkı olmuştum ki, parantez, bu dostluğun öyküsünü içimiz ısınsın biraz kitabımda anlatmıştım. Artık onu da buraya almıyorum. Sonradan eşekler yük taşımaktan adam taşımaya terfi edince, o ikisi yani Ateş ve Ceylan, diğerleriyle de ahbap olmama neden olmuşlardı. Bir kez yanılıp da onlarla ilgilenmeden yanlarından geçip gittim mi, avaz avaz anırırlardı arkamdan ve rezil ederlerdi beni. Eh, o esnadaki veliyle göz süzdüğümüz oğlanlardan biri geçiyorsa yanımızdan, utanırdım hafiften. En kötüsü ise o anda küçük bir konuşma ortamı yaratılmış da oğlanlar yanımız sıra yürüyorlarken anırmalarıydı. Birkaç kez aynı oğlana denk gelmişse hele ve de bu eşekler niye sizi görünce anırıyorlar gibi bir soru ile karşılaşmak durumunda kalmışsak çok bozulurduk. Hele ki veli yerden yere girer ve sonra mutlaka çatardı bana. Ne de olsa benim yüzümden olurdu bunlar. Ayrıca Kiveli benden biraz daha yatkındı Zübbeli'ye ve daha seçiciydi. Benim gibi davulcu zurnacı demeden önüne gelen yakışıklıya sevdalanmazdı. O yüzden de mahcubiyeti daha büyük olurdu. Biraz daha ileriki yıllarda bir gün beni karşısına alıp ciddi ciddi "Bana bak, bir an önce karar ver artık, ya oğlanlar ya hayvanlar" demişti. "Böyle devam edersen bir daha yürümeyeceğim yanında, rezil ediyorsun beni." Şimdi pek komik geliyor ama o zamanlar bayağı zor gelmişti seçim yapmak. Zamanla öğrendim tabii, sevgilerimi birbirine bulaştırmadan gönlümce dağıtmayı. Hiç de zor değilmiş bol bol dağıtmak sevgiyi ve sandığımızdan daha büyükmüş insan yüreği. Ne yazık, yaşla öğreniliyormuş ancak, deneyimle. Ne boşa gidiyor gençlik yılları. Çocukluktan öğretilmiyor bize sevgide cimri olmamak. Hatta aksine sevgiyi sakınmak tembihleniyor, vermeden almak. Oysa vermektir insanı asıl mutlu eden, gönülden vermek, verebilmek.